Ayrım 8. Valinin karısı tahtirevana biniyor. Tahtirevan çarşıya doğru süzülen bir gemi gibi ilerliyor. Halıcı ününü biliyor. Tahtirevanın kendi dükkanı önünde duracağını biliyor. Vali buraya 2 yılda bir gelir. Tiyatroya gider. Çarşıda görünür, tapınakta törene katılır. Bir temel atar ya da bir yeri kamu kullanımına açar gider. Denize gece girdiği söylenir. Bu 4. gelişi. Karısı ilk kez geliyor. İleri gelenlerin hanımları haberi çoktan almış, hazırlık içindelerdi günlerdir. Kadının dedikodusu günlerdir yapılıyor. Halıcı böyle şeylere kulak vermez ama hiçbir şey işitilmemesi de güçtü doğrusu. Tahterevan yaklaşırken dükkanına dönüp bakıyor. Rengi bakır, apıştı, apak çırağı diyecek yok. Maymun da dükkanın önüne çıkmış, lacivert bir Çin halısına oturmuş kaşınıyor. Tahtirevan gerçekten duruyor. Çırak, gözleri iri iri, boğazı düğüm düğüm bekliyor. Kadının kıvır kıvır, kabarık saçları altında ince, uzun, solgun, yer yer hafifçe kırışmış yüzüne, erguvan renkli gölgeliğin altında pembe gibi görünen harmanisine, buralarda kimse de görmediği bu başkalıklara uzun uzun bakabilmek olanağını buluyor. Ustası her şeyi kendi göstermek, kendini övmek, kendini beğendirmek istiyor. Valinin karısı hafifçe gülümsüyor. Ustasına elbet. Ama arada onunla bir göz göze geldiklerinde o gülümseme hiç de çekilmiyor yüzünden. Oysa çırak kendisine bakıldığı zaman gülümlerin silini vermesine çoktan alışmış. Çırak içinden geçiriyor. Biri gelse de sorsa, valinin karısı nasıl bir kadındı diye. Ustam bocalar şimdi. Yüzüne doğru dürüst bakacak vakit bulamadı ki. O soruya işte ben ne güzel karşılık verebilirim. Ama bana kimse sormaz onu, bunu buralarda. Arkadaşlarıma söylerim ama onlar da inanmaz ki. Az sonra Çin halısını hanımın adamlarından biriyle birlikte omuzlarına alıp bu halılar ne kadar kocaman, ne kadar da ağırdır. Konağa doğru yola çıkacaklar. Tomar edilmiş halının orta yerinde maymun oturuyor. Valinin karısı maymunun da getirilmesini istedi. Usta onun parasını da almış mıdır? Kadının ilgisi karşısında. Kulunuzun bu armağanını lütfen kabul edin efendim demek zorunda kaldığında. Valiyle karısı 2 gün sonra saraylarına dönecekler. Gitmelerine dek maymuna çırak bakacak. Yargıç konağında valinin kaldığı dairenin iç avlusunda. Halıcı memnun ama böyle bir maymun ne zaman bir daha eline geçer? Ya çırak? Huyu değişiverse yeniden adam yetiştirmek. Bu çocuk en önemli şeyleri çok iyi öğrenmişti. Sevinçler niye tam olamaz bir türlü? Havalı halıcı şimdi büyükelçinin karısıyla konuşuyor. 2 yıldır tanışıyorlar. Büyükelçi ile karısı yılda en az 2 kez geliyorlar buraya. İyi müşteriler. Başkalarını da yolluyorlar. Gezmen kızlarla halıcının kendini beğendirmesi de gerekmiyor hanidir. Onlar gelip buluyorlar onu. Kedi şimdi kırmızı zeminiyle toprak rengi dörtgenin arasında uçuk yeşil şeridin üzerine geriniyor. Gün batmaya başladı. Sağa doğru sapıyoruz. Yasemin altından geçip giden denize doğru gidelim. Mimozenin altında oturalım diyorum. Gün batımına bakarız. Yoldan gelip geçenlere bakarız. Bugün gelen yeni yüzlere biraz alışırız. Yüzlere alışmanın ne demek olduğunu Eren pek iyi bilmiyor henüz. Gene de kabul diyor. Yasemin'in altından niye geçmek gerektiğini de bilmiyor şimdilik. Öğrenir. Omzunu hafifçe sıkıyorum, gülümseyiveriyor. Tecim işlerine bakmanın gereği biraz düzenbaz, biraz avantajı bilinmiş Tanrı'nın simgesi altına minderini attıktan sonra ancak akşamdan akşama eve gidip yatmak, dükkanını güneş epey yükseldikten sonra açıp minderinin gölgeliği altında arada bir yelpazelenerek çok sıcak havalarda çokça sulandırdığı koyu tortulu şarabını içip üst üste şekerlemeler yaparak yavaş yavaş şişmek, kızarmakla ömür geçilen delikanlı iken edindiği yakışıklılığı orta yaşının sonlarında bile tombul yüzünün üzerinde gerili tuttuğu, saçı da bir türlü ağarmadığı için bir dolapta unutulmuş, kapalı yerde kalmaktan eskimiş bir bez bebeği gitgide daha çok andıran tecimen, o sıralar hangi malı ya da malları alıp sattığını müşteri dışında kimse bilmediğine göre tecimen deyip geçmek zorunda kalıyoruz. Kucağına ilk Yasemin düştüğünde çok şaşırdı. Gölgesine güzel bir koku katılsın diye oğlunun kaç yaşında olduğunu şimdi bir anda hemen çıkaramadığı oğlunun Hem hangisiydi zaten? Küçüğü mü, büyüğü mü? Oğullarını düşününce kızları da geldi aklına. Onları küçüklük halleriyle gözünün önüne getirir gibi oldu ya, sıkılıverdi. Oğulları da dursun şimdi. Birinden biriydi o. Gölgene güzel bir koku katayım bari, diyerek Yasemin Diken, hem ne zamanda o? Geçen yıl, önceki yıl, daha önceki yıl mı? Oğlunun diktiği Yasemin'i anımsamış oldu. Anası başında beyaz tülbentti, kapıdan çıktı. Aşağı eve gitti. Temizliğin yapılması, müşterilerden paraların eksiksiz alınması, uyanıp kalkmakla gecikenlerin silkelenmesi, işlerine kendini pek göstermeksizin bizzat bakmak ister. Çalışkan kadındır anası. Gözünün ucuyla gördü. Yaklaşan kadın büyükelçinin karısı. İyi müşteridir. Ayaklarını karşısındaki koltuktan çekti. Minderi attı koltuğun üzerine. Toplandı, kalktı. Kadını oturacağı üçüncü bir koltuğu çekti. Sonra başını çekiverdi. Sessiz, büyükelçi ile konuşkan karısını yeni görmüş gibi davranarak esenledi. Buyur etti. Duraksadıkları için biraz üsteledi. Koltuğunun yanındaki tepsiden içinde biraz viski kalmış bardağını kendi eline aldı. Dükkana doğru baktı. Dükkanın görünmez loşlukları içinden bir elinde Johnny Walker şişesi, bir elinde iki kapak, bir delikanlı fırladı. Bakır rengi, yalın ayak ama şortu, dökümlü gömleği, biraz sakız gibi, acı güneşten derisi yer yer maden parıltıları edinmiş delikanlıya büyükelçi gülümsedi. Karısı teşekkür etti. İnce dizisi gibi dişlerini göstererek gülümsedi sonra. Kadının kucağına bir Yasemin, bir Yasemin daha döküldü dallardan. Başında beyaz tülbentti. Anası aşağı evden geldi. Terliğini biraz sürüyerek dükkanın önünden geçip eve girdi. Büyükelçinin karısı anasının dinçliğini, çalışkanlığını övdü. Dükkanın penceresine bakıp buyruk bekleyen delikanlıya gülümsedi. Size göstermek istediğim çok güzel bir parça var, dedi Yasemin'in altındaki adam. Yanından geçerken işittik. Biraz düzenbaz, biraz avantajcı Tanrı'nın simgesiyle koruduğu evde çalışmayan kimse yoktur ama. Bunların işe, çalışmaya bakışları değişiktir. Kimse de kimsenin davranışını eleştirmeye kalkmaz. Öyle kuruntulardan çoktan kurtulmuşlardır. Aşağı evin iç bahçesi ninemin gözetimi altında. Kimin nerede oturacağı, yatacağı, kimlerin aynı odada yatmasının uygun olacağı ya da olmayacağı, en dar, rahatsız oda ile iki büyük incirin dalları arasına yerleştirilen kalaslarla oturtulmuş, üst kat odalarıyla aynı düzeyde, bahçeye tepeden bakan asma odanın kimlere cezalandırmak veya ödüllendirmek için verileceği ondan sorulur. Ninenin işletmeciliği iki ilkeye dayalıdır. Konuğu gözden geçirip müşteri olabileceğine karar verdikten sonra ona bir daha görünmemek, her işi küçük torunlarla yardımcıya bırakmak, bir de her kararı müşterinin davranışına göre cezalandırma, ödüllendirme düzeni sürekli bir devirgenlik içinde tutarak vermek. İki ev arasında gidip gelip giderken müşterilerine rastlar. Alt ev çıkmaz sokak içindedir. Orada oturanların gidiş gelişi hep gözetim altında tuttuğu yoldan olur. Fazlaca gürültülü gülüşler, ertesi sabah denize giden incirli oda müşterisinin dönüşünde bütün eşyasını merdiven altındaki odada bulmasıyla sonuçlanır. Dik kafalı müşteri kendini kapının önünde bulur. Kavga eden çiftin odası yeni gelen bir müşteriye öteden beri ayrılmış olur. İki yakın arkadaş incirli odaya çıkarılır. Küçük torun güçlükle karşılaşmamak için kabadayılıkla emir kulluğu arasında her konumu benimser. Denize bakan ön bahçe ise çadırlarıyla kalmaya gelenlere açılmıştır. Üç zeytin, bir şeftali, bir incirin beneklediği bu geniş bahçeye büyük torun bakar. Bütün asık suratlılığı, parantez, konuşmayı gereksiz yere koca bir yükü taşıma ile tuttuğu belli eden asık suratlılığı, kafasını biraz geriye atarak, gözlerini kısarak dünyaya bakışı ile. İkinci kuşak tutumu denebilir buna. Gezmenin konukluğunu bilmesi, haddini aşmaması gerektiğine inanıyor. İkinci kuşağın kim üyesi ise bu tepki dönemini aşmış, gezmen verdiği paranın karşılığını almalı, bulduğuyla yetinmesini bekleyemeyiz adamın diyor bunlar. Ona güzel şeyleri karşılığını güler yüzle çatır çatır ödeterek sunmalıyız diyorlar. Lokantacılar bunu herkesten önce başarmıştı. Uzak illerden gelerek çok değişik uzmanlıkların ticaretine girişenler de bu havaya katıldı. İlk kuşak yavaş yavaş emekli olurken, ikinci kuşak kendini gitgide duyuran bu yabancı yerleşiklerin kuşatması karşısında kararsız. Konuk, müşterilerinin hem ağırlanması hem sağılması. Yöre dışından gelenlerin torlukları içinde bu işi daha iyi becermeleri, yıllar yılıdır bu işi yapmaya çalışanlara ne öğretmeli? Buranın ilk lokantasının küçük torunu çeşitli yöntemlerle denedi. Son bulduğu, başarı kazandırır gibi olanı pahalı iyi yemeklerin, çevrenin sağır edici gürültüsü içinde bir sessizlik adası oluşturarak yedirilmesi. Televizyon, kaset, radyo gürültüleri bu lokantanın sessizliği içinde süzülüp inceliyor. Tek bir müşteri bile yüzünü buruşturarak çıkmamalı buradan. Dolayısıyla hizmet edenlerin tek tek her müşterinin suyuna gidebilecek esnekliği göstermesi, gösterecek ustalığı edinmiş olması gerekiyor. Böyle bir yetkinlik adasının yükselen sular karşısında pek dayanıklı olmayacağını düşünmek kötümserliğimizi mi gösterir, gerçekçi olmayı öğrendiğimizi mi yoksa? Yoksa daha kötüsü, şanssızlıkların da bu yaşamın bir parçası olabileceği yolundaki inancımızı yitirdiğimizi mi? Her yaz sonu uzakça yurdundan kalkıp gelen yaşlı kuzeyli kadın kıyıda cavkılar, çakıllar toplayarak seçip yeniden denize atarak dolaşır. Güneşte yatar, yüzer. Hep aynı pansiyonda kalır. Odası bellidir. Her yıl birkaç ay öncesinden yazışırlar pansiyoncunun oğluyla. O da geleceği gün boşaltılmıştır, silinmiş, paklanmıştır. Kadın erkenden uzunca bir yol yürür. Kumsalın belli bir yerine gelir. Havlusunu serer, giysisini çıkarır, oturur. Kumsalda beğendiği yer, incirle surun ucu arasındaki çizginin orta yerinden denize inen dikmenin son kuru noktasıdır. Akşamları ise inciri, surun ucunu geçer. 20 adım kadar ötede mekan tutar. Denize girip çıkması çok dingin, çok sıcak günler dışında uzun sürmez. Sabah akşam havlusunu serdiği yerden doğuya doğru küçük adımlarla sık sık eğilip kalkarak en az 1 kilometre yürür, geri döner. Kıyının ısınmış suyunda dakikalarca çömelir kalır. Üniversite öğretim üyesi olduğunu bildiğimiz kadın kocasıyla birlikte kaldıkları motelin önünden denize girer. Bakıyoruz. Eren'in yüzü bölüntülü yüzlerden. Gözleri dağların bile ardını görür gibiyken ağzı hafif aralanır, gülümser. Ağzıyla konuşmasıyla yanımda. Belli. Gözlerine, düşlerine erilemez. Ağzı, orta yaşını geçtiğimiz kış aşmış bir ev kadını bu, diyor. Alaycı. Boynuna yafta mı asındı diyorum. Eren duruyor. Bakışıyoruz. O kadar yalın kat mı ediyorsun beni? Gözlerimle birlikte gülümsetmeye çalışıyorum ağzımı. Öğretim üyesi şöyle belli olur. Yazarsa böyle. Demem elbet o değil. Yafta da asmıyor kimse boynuna. Yaftalarımızı bilerek seçmediğimizi de belli değil ya. Ama bilerek bilmeyerek burada başka kişiler oluyoruz galiba. Başka kişiler olmak ya da ne isek o olmamak gibi ana iki seçenek var. Gerçekten çok başka şeyler mi bunlar? Sanırım herkes istese de istemese de kimliğiyle uğraşıyor burada. Çıplaklık diyorum. Sözümü kesiyor. Çıplanması ister, daha az ister, daha çok olsun. Gene müdürlüğünü, havalı kız ya da delikanlılığını, serseriliğini, itliğini sürdüren diyor duruyor. İtirazımı yanıtlar gibi getiriyor sonunu. Ya da öyle görünmek isteyenler var. Başarıyorlar da bunu. İzin, dinlence, yalnız işinden, iş yeri çevresinden sıyrılıp uzaklaşmak olmaktan hanidir çıktı. Tadını bilmediğin, dolayısıyla gördüğünde de tanıyamayacağın bir şeyi ağzına atmaya kalkar gibi alışa geldiğin her şeyin dışında olduğunu sandığın, umduğun bir yere gidiyorsun. Ne var ki o yiyeceği tanımasan bile yiyecek olduğunu biliyorsun. Birileri kulağına fısıldamış. Yavan, tatlı, acı, ekşi bulabiliyorsun onu. Buraya kalıplı, alışıla gelmiş, renkleri yavaş yavaş soldurmuş bir yaşamdan izin alınıp geliniyor. İzin alınmıyor da belki. O yaşamı bu ara durdurabilmenin bir süre sonra yeniden dönülebileceğini bilerek durup, kestirip bir yana bırakabilmenin hazzı yaşanıyor her şeyden önce. Uzaktan gelenlerin çoğu bu hazzı Aylarca önceden hazırlamaya başlayarak yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ama içlerinden kaçı bu hazzın yanına, gittiği yeri tanımanın, öğrenmenin hazzını da yaşıyor, hiç kestiremiyorum. Çoğu bildiğine benzemediği ölçüde bu yeri beğeniyor gibi ama. Anlatması güç. Aykırılığı yaşamak ya da ara ara bu aykırılığa sinirlenmekle kalıyor da bu başkalığı anlatmak, tanımak. Sanki usundan bile geçmiyor. Ben mi yanılıyorum yoksa? Susuyoruz, bakışıp gülüyoruz. Konuşmalarımızın en koyu bir kış akşamına ne kadar yaklaşacağını fark ederek. Senin demeye getirdiğini ikimiz de kanıtladık galiba, diyor Eren. Kalk yüzelim.